3. Yuhanna 1. bölümde gördüğümüz Gaius çok harika bir adamdı. İlk kilisedeki o seçkin kutsallardan birisiydi. İlk kilisedeki bütün adamların böyle olmuş olduğunu umut ederiz ama üzülerek bildirmek isterim ki hepsi böyle değildi. Şimdi başka birisine, Diotrephes'e geliyoruz ve Yuhanna'nın bu kişi hakkında söyleyecekleri şöyledir. 3. Yuhanna 1. bölüm 9. ayet. Kiliseye bazı şeyler yazdım ama aralarında en üstün olma sevdasında olan Diotrephes bizi kabul etmiyor. Musa eski antlaşmanın 5 kitabını yazdığı gibi Yuhanna da İncil'in 5 kitabını yazmıştır. Yuhanna'nın müjdesi, vahiy ve 3 mektup bu 5 kitabı oluşturmaktadır. Yuhanna'nın mektuplarını vahiy yazdıktan sonra yazdığı doğruysa bu mektup onun son mektubudur. 1. yüzyılın bitiminden sonra yazılmıştır ve o zamana kadar birçok harika inanlı gerçeğe ve kiliseye yönelmişti. Birbiriyle nasıl geçindiklerini merak edebiliriz. Hepsi de erdemli ve örnek olacak inanlar mıydı? Hepsi de Tanrı'nın üstün adamları mıydı? Hepsi de Mesih'in buna değer izleyicileri miydi? Gaius gibi gerçek Tanrı adamları, cesur adamlar, Tanrı ile ilgili şeyleri savunan bazı adamlar vardı. Ancak Diotrephes adlı bu adam gibi bazı adamlar da vardı. Bu adam Gaius'tan çok farklı bir bireydi. Diotrephes'in özelliği üstün olma sevdasıydı. Gaius sevinç getiren bir kardeştir ama Diotrephes bir diktatördü. Elçi Yuhanna'ya bile karşı çıktığı söylenmektedir. Yuhanna bu kiliseye belirli kişileri kabul etmelerini yazdı. Bunların arasında müjdenin çok iyi bir vaiz de vardı. Bu kişi adını bilmediğimiz o kutsallardan biridir. Bu kişinin adı Dimitrios'tu. Ama Diotrephes adlı bu adam onu kabul etmek istemez. Daha önce de bildirdiğim gibi ilk Hristiyanlar konukseverliği uyguluyorlardı. 1. Petrus 4. bölüm 9. ayette bundan söz eder. Söylenmeksizin birbirinize konukseverlik gösterin. Paulus da 1. Timoteus 5. bölüm 9 ve 10. ayetler, Romalılar 12. bölüm 13. ayet ve Titus 1. bölüm 8. ayette aynı şeyden söz eder. Diotrephes bir vaiz miydi yoksa kilisesinde din adamı olmayan biri miydi? Bilmiyorum ama Yuhanna'nın kabul edilmelerini söylediği adamların hiçbirine evinin kapısını açmıyordu. Bunun nedeni ise üstünlük sevdasında oluşuydu. Onun yaşam felsefesi yönet ya da yok etti. İstediği şekilde hareket edecekti ve sonucunun ne olacağı onun için hiçbir şeyi fark ettirmiyordu. Yuhanna 8. ayette şöyle teşvik etmişti. Bu nedenle gerçek uğruna emektaşlar olmak için böylelerini desteklemeliyiz. Günümüzde Tanrı çocuğunun içinde Tanrı sözünü verenleri desteklemesi için büyük bir itici his bulunmalıdır. Eğer bunu yapan bir vaiziniz varsa onu desteklemelisiniz. İlk kilisedeki uygulama buydu. Diotrephes havalara giren bir adamdı. Kurumluydu, gösterişi de seviyordu. Bir anlamda tavus kuşu gibiydi. Kendinden emin, hırslı. Bir balon gibi şişiyordu. Davul zurnayla karşılamanız gereken birisi. Bir yücelik alevi içinde geziniyordu. Diotrephes için işte böyle biriydi. Yuhanna ona karşı 5 suçlamada bulunacaktır. Birincisi, kilisede en büyük önderlik konumu onun olmalıdır. İkincisi, Yuhanna'yı kabul etmeyi reddeder. Üçüncüsü, elçiler hakkında kötü şeyler söyler. Dördüncüsü, müjde hizmetkarlarını, ülkeden geçenleri konuk etmeyi reddeder ve bunun nedeni açıktı. Konuşmayı kendisinin yapmak istemesi, vaazları kendisinin vermek istemesiydi. Beşinci olarak da hizmetkarları konuk edenleri aforoz etmişti. Yani Diotrephes kilisenin ilk yüceltilmiş yöneticisi olmak istiyordu. Ona karşı çıkmaya çalışırsanız vay halinizeydi. Eğer din adamı değilse pastörü için üzülüyorum. Kendisi başkanlığını sürdürsün diye pastörünü kontrol altında tutmaya çalıştığı düşüncesindeyim. Duyulan kişinin kendisi olmasını istiyordu. Diotrephes kendi fikirlerinde inat eden birisiydi. Kendisi alçalmak yerine kendini yüceltiyordu. Kutsal ruhun kendisini yeniden yaratmasına izin vermek yerine kendi kendini yetiştirmiş biri olduğunu da iddia ettiğine eminim. Kendi kendine yetiyordu ve kendi kendine hayranlıktan da suçlu olduğuna eminim. İnatçıydı, kendisiyle tatmindi ve kendisine güveniyordu. Bütün öğretileri ve vaazları kendisinin verebileceğini ve bu diğer adamların gelip hizmette bulunmasına ihtiyacı olmadığını düşünüyordu. Bunları söylerken bu adamı tanıyıp tanımadığınızı merak ediyorum. Günümüzde birçok kilisede Diotrephes gibi adamlar, kiliseyi yönetmek isteyen adamlar var. Uzun yıllar kilise hizmeti görmüş birisi olarak düşündüklerimi ve doğru olduğunu bildiklerimi dürüst bir şekilde söyleyebileceğimi düşünüyorum. Hiçbir teoriye dayanarak değil, yıllardır deneyimlerimle, öğrendiklerime dayanarak konuşuyorum. Çok dindarmış numarası yaptıkları halde kiliseyi yönetmeye çalışan adamları tanıdım. Hizmet ettiğim kiliselerde böyle adamlar tanıdım ama Rabbe şükürler olsun ki onlarla fazla bir sorunum olmadı. Bazen bu yönetmek için her şeyi yapabilecek bir grup olarak karşınıza çıkabilir. Bu tür insanların Diotrephes gibi en üstün olma sevdasında olan bir bireyin ya da küçük bir grubun kilise ardına kiliseyi yıkışlarında bu uzun yıllarda seyrettim. Şimdi çok ağır olabilecek bir şey söyleyeceğim. İyi niyetli olabilen ama kiliseyi yönetmekten zevk alan pek çok insan var. Bir grup insanın önünde olmaktan zevk alırlar. Çoğu kez benim karşılaştıklarım kutsal kitap konusunda cahildirler. Tanrı sözü hakkında pek fazla şey bilmezler ama konuşmaktan çok zevk alırlar ve konuşmalarını dinlerken bazen başımı utanç içinde eğmeme neden olmuştur. Söyledikleri şeylerden bazıları tamamen kutsal kitaba aykırı, tamamen konuyla alakasız ve ölüdür. Sonra neden kiliselerinin üyelerini kaybettiğini merak ederler. İnsanların neden gelmediğini merak ederler. Nedeni çok belli. Kilisede sessiz kalması gereken birçok kişi var. Elçi Pavlus'un sakin bir yaşam sürmeyi öğrenin deyişini hatırlıyor musunuz? 1. Selanikliler 4. bölüm 11. ayet. İşte bu ayette nasıl yaşamanız gerektiğini öğrendiniz diyor elçi. Gençlere konuşmayı öğretmeye çalışmak yerine onlara sessiz olmayı öğretmemiz gerekir. Çünkü söyleyecek bir şeyimiz olmadıkça, söyleyeceğimiz şey Tanrı'dan olmadıkça kilisede konuşmamalıyız. Birçok kişi kilisede önlerde olmayı istiyor. Günümüzde kilisede Diotrefis'le karşılaşmakla kalmadım, aynı zamanda bayan Diotrefis'lerle de karşılaştım. Kilisede solo söylememesi gereken bazı insanlar olduğunu da söyleyebilir miyim? Tanrı'yı yüceltmiyorlar ve bazen toplantıya yararları olacağına, toplantıya zarar veren ezgileri de söylüyorlar. Dostum, kilisede ayağa kalkıp ilahi söylemeye ya da konuşmaya başlamadan önce yüreğinizi araştırmanız gerekir. Bir ezgi söylemeden önce biraz konuşmaktan zevk alanlar var. Birçok kere verdikleri mesaj olabildiğince sahteydi, tanık oldum. Size o ezgiyi, yani ilahi neden söylemek istediklerini söylemeyi isterler. Neden sadece ezgiyi söylemiyorlar? İlahinin bir mesajı varsa, ilahi söyleyinin vermesi gereken bütün mesaj bu kadardır. Bunu söylememin nedeni bu konuda beni derinden endişelendiren olaylara tanık olmamdır. Bir defasında film çekerlerken gözlemleme fırsatım oldu. Seyretmekten yorulunca oradan ayrıldım. Bir tek sahneyi 15 kez çektiler ve hala onun üzerinde çalışıyorlardı ben ayrılırken. Keşke Tanrı'nın halkı da kilise toplantılarının Mesih'in ismine yücelik getirmesi için bunlar gibi ellerinden geleni yapsalar diye düşündüm. Mesih'in işi elimizden gelenin en iyisini gerektirir. Neden önderlik ediyorsunuz? Neden ilahi söylüyorsunuz? Üstün olma sevdasında olduğunuz için mi? Bunu Tanrı'nın yüceliği için yapıyor musunuz? Birisinin önderlik etmesine ihtiyacımız olduğu kesin. Birisinin ilahi söylemesine ihtiyacımız var. Birisinin sözü öğretmesine de ihtiyacımız var. Birçok kişiye ihtiyaç var ama bir şey yapmadan önce yüreğinizi araştırın. Çünkü Diotrefis gibi üstünlük sevdasında olan bireyseniz bir kiliseyi yok edebilirsiniz. Eşimle birlikte o sırada bir pastörü olmayan bir kilisede hizmet ediyorduk. Toplantından sonra oradan ayrıldığımızda eşim bana önderlik eden adam hakkında önderlik etmekten çok hoşlanıyordu, öyle değil mi dedi. Ben de evet, gerçekten bunu çok seviyor. Ve bu adam önderlik yaparken gerçekten de bir pastör arayıp aramadıklarını merak ediyorum diye yanıt verdim. Sadece önderlik etmekte kalmıyor, kiliseyi yok ediyordu. Gelenlerin sayısı oldukça azalmıştı. O kiliseye gelecek öndere acıdım çünkü o kişiyle sorunlar yaşayacağı da kesindi. Niçin bunları size açıkça anlatıyorum? İnsanlar dünyanın her yerinde aynı. Her insanda üstün olma, baş olma, önde olma sevdası var. Bu da insanların gururunu okşar. Gurur ise en yıkıcı eylemdir. Şeytanın düşmesine neden olan gururuydu. Rabbe yaklaşırken, ona hizmet ederken, dostum, yüreğimizi sınamalı, alçak gönüllülükle hizmetimizi sürdürmeliyiz. Amacımız, hedefimiz Rabbin sözünü doğru bir şekilde öğretmek, gerçekte kalmak ve sevgi içinde yaşamak olmalıdır. Yuhanna'nın vurguladığı da buydu. Şimdi elçi Yuhanna bu sorunu ele alacağını söyler. 3. Yuhanna 1. bölüm 10. ayet. Bunun için eğer gelirsem, bize yönelttiği haksız suçlamalarla yaptığı kötülükleri anımsatacağım. Bununla yetinmeyerek kardeşleri de kabul etmiyor. Kabul etmek isteyenlere de engel olup onları kiliseden dışarı atıyorlar. Bunun için eğer gelirsem diyor. Ben bunun belirsizlik içeren bir eğer olduğunu sanmıyorum. Mektubun sonunda Yuhanna'nın oraya gitmeye niyeti olduğunu ve oraya gitmek üzere olduğunu görüyoruz. Ama yarın ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Elçi Yuhanna eğer gelirse mi, bir şey olursa, bir engel çıkar da bu yolculuğu yapamazsam anlamında söyler ama niyeti gitmektir. Kafasında bu konuda hiçbir soru işareti olduğunu düşünmüyorum. Yaptığı kötülükleri anımsatacağım. Hristiyanlıkta önemli sözcük gerçektir ve gerçek kendisini sevgiyle gösterir. Bu kadar basit ve bu kadar da önemlidir bu konu. Diotrefes, benliğin bir özelliği olan önde gelme sevdasındaydı. Kutsal ruhun meyvesi ise yumuşak huyluluktur ama Diotrefes bir diktatördü. Yumuşak huyluluğun zayıflık ve korkaklık anlamına gelmesi gerekmez. Birisi, sükut altındır ama bazen de sarıdır demişti. Kilisede çıkıp da Diotrefes'in aleyhine konuşan kimse olmaması ilginçtir. Musa yumuşak huylu bir adam sayılıyordu ama ayağa kalkıp İsrail oğullarıyla konuştuğunda bizim anladığımız anlamda bir yumuşak huylulukla konuşmuyordu. Tanrı'nın kendisine vermiş olduğu otoriteyle konuşmaktaydı. Rab İsa yumuşak huylu ve alçak gönüllüydü ama tapınağa gidip orayı temizlemişti. Bu konuda konuşmam gerektiğini düşünmemin nedeni bu. Çünkü bildiğim kadarıyla kimse bu konudan söz etmemektedir. Bu tür şeyler kiliselerimize zarar verdiğinde birisinin bak kardeşim otur her şeyi mahvediyorsun. Her zaman üstün olma sevdasında olmamalısın. Alçak gönüllü olup başkalarının konuşmasına izin vermeyi öğrenmelisin demesi gerekir. Yuhanna bunun için eğer gelirsem yaptığı kötülükleri anımsatacağım der. Diotrefes bir inanlının özelliklerini yansıtmıyor. Belli ki gerçeğe sahip değildi. Bize yönelttiği haksız suçlamaları Diotrefes elçilerin ve özellikle de Yuhanna'nın etkinliğini tamamen yok etmeye çalışmasıydı. Elçi Yuhanna oraya geldiğimde onunla konuşacağım. Onun hakkında konuşacağım. Bu adamın haksız suçlamalarda bulunduğunu bildireceğim der. Bir defasında hizmet ettiğim kilisenin üyesi olan bir adam beni aradı. Sizin hakkınızda söylediğim şeylerden ötürü beni bağışlamanızı istiyorum derken ağlıyordu. Kiliseyi borç içinde bıraktığımı söyleyecek kadar ileri gitmişti. Ben hizmet ettiğim hiçbir kilisede hiçbir borç bırakmam. Gerçek şu ki o kiliseye epey bir ihtiyat akçesi bırakmıştım ama o daha başka birkaç kişiyle birlikte bunu hiç söylemedim. Bunun sonucu olarak yanlış düşünceler yayılmıştı ona. Benden seni bağışlamamı istemen gerekmiyor. Rab'den seni bağışlamasını istemen gerekir dedi. Zaten tövbe ettim ve Rab'le konuştum dedi. Ona şimdi benim hakkımda yalanlar söylediğin kişilere işin doğrusunu söylesen iyi olur dedim. O bir Diotrefes olmuştu. Bu adamcağız da önderlik etmeyi severdi. İşlerin kendi istediği biçimde yapılmasından hoşlanırdı. Duyduğuma göre değişmiş başka bir kilisedeymiş ve iyi çalışıyormuş. Buna seviniyorum ama bir Diotrefes'ti. Oradayken onunla daha sert konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Yuhanna Diotrefes'le konuşmayı tasarlıyorum der. Bununla yetinmeyerek kardeşleri de kabul etmiyor. Kabul etmek isteyenlere de engel olup onları kiliseden dışarı atıyor. Adamı düşünebiliyor musunuz? Yuhanna'nın tavsiye ettiği adamlardan herhangi birini konuk edenleri aforoz ediyor. Ne kadar korkunç bir durum. Bir kiliseyi mahvetmek istiyorsanız bunun gibi bir adam ya da bunun gibi adamlardan oluşan küçük bir grup olsun. O zaman kiliseyi kesinlikle dostum mahvedersiniz. Siz eğer istiyorsanız Yuhanna'ya sevgi elçisi diyebilirsiniz ama Rab İsa ona gök gürültüsünün oğlu diye hitap etti. Elçi Yuhanna bu kiliseye vardığında orada tam bir gök gürültüsü işitildiğini düşünüyorum. Çünkü Diotrefes'le konuşacağını söyledi. Diğer kiliselerin Diotrefes'le konuşmaması ve hakkında gereğini yapmaması oldukça üzücüdür. Çünkü devam etmesine izin verilirse kiliseyi mahvedecektir.
Elçi Yuhanna, Gaius'u iyi olan şeyleri yapmaya devam etmesi için teşvik etmektedir. 3. Yuhanna 1. bölüm 11. ayette sevgili kardeşim kötüyü değil, iyiyi örnek al. İyilik yapan kişi Tanrı'dandır. Kötülük yapansa Tanrı'yı görmemiştir der. Yine doğruluk yapanın Tanrı çocuğu olduğunu ama kötülük yapanın Tanrı'dan doğmadığını Elçi Yuhanna vurgulamaktadır. Dimitrios güvenilir bir kardeştir. Şimdi üçüncü adama yani Dimitrios'a geldik. Dimitrios harika bir adamdır. Ondan ötürü sevinmekten başka bir şey yapamayız. Dimitrios çok iyi bir kardeş olarak karşımıza çıkar. Diotrefes bir diktatördür ve şimdi Dimitrios'un güvenilir bir kardeş olduğunu göreceğiz. 3. Yuhanna 1. bölüm 12. ayette herkesle birlikte gerçeğin kendisi Dimitrios'un değerli biri olduğuna tanıklık ediyor. Biz de tanıklık ederiz. Tanıklığımızın doğru olduğunu biliyorsunuz der. Herkesle birlikte gerçeğin kendisi Dimitrios'un değerli biri olduğuna tanıklık ediyor demektedir. Burada imanda sağlam bir adamla karşı karşıyayız. Biz de tanıklık ederiz. 2 ya da 3 kişinin tanıklığıyla bu olay doğrulanmaktadır. Dimitrios'un iyi biri olduğuna herkes tarafından tanıklık edilmektedir. Gerçek onun için tanıklık etmektedir ve Elçi Yuhanna ben de tanıklık ederim der. Tanıklığımızın doğru olduğunu biliyorsunuz diye de ekler. Bu kilise Yuhanna'nın gerçek bir tanıklıkta bulunduğunu biliyordu. Dimitrios belli ki Diotrefes'in kiliseden aforoz ettiği Tanrı'nın o muhteşem kutsallarından biridir. Dimitrios hakkında bir tek ayetimiz var. Bütün bildiğimiz bu kadar. Kutsal kitapta ondan bir daha hiç söz edilmez. Ancak kutsal kitaptaki bu ayet Tanrı'nın bu asil kutsalının Hristiyan karakterini bize göstermektedir. Adına dikkatlice baktığımız zaman bu kişinin putperestlikten gelen bir inanlı olduğunu biliyoruz. İsmi tarım tanrısına ait olan Ceres'e ait olan kişi anlamına gelir. Belli ki putperest bir ailede doğup büyümüş ve Grekler ve Romalıların tanrılarına tapmıştı. Şimdi İsa'ya iman eden bu adam Tanrı sözünü öğretmektedir. Mesih'in doktrinini güçlü bir şekilde kullanıyordu. Başkaları da karakterine tanıklık etmiştir ve kutsal kitabın doktrinine sadık bir öğretmen olduğu anlaşılır. Dimitrios belli ki Yuhanna'nın Diotrephes'in kabul etmediğini söylediği grubun içerisindedir. 1. yüzyıldaki alçak gönüllü kim olduğunu bilip övemediğimiz gezici vaizlerden birisidir. Müjdeyi Roma İmparatorluğu'nun her tarafına götüren o büyük ordunun bir neferiydi. Öyle ki bütün dünyanın müjdeyi duyduğu söylenebilir. O zamanın bütün Roma dünyası, uygar dünyanın tümüne müjde tamamen duyurulmuştu. Kiliseye inançtan dönme girip Diotrephes gibi adamlar geldiğinde uygar dünyanın sınırlarını zorluyorlardı. Dimitrios, İncil'in parlayan ışıklarından birisidir. Tanrı'nın alçak gönüllü bir kutsalıdır. Günümüzde etrafımızda pek çok insan var. Onlar birer Gaius bile değiller. Önemli Hristiyanlar değiller. Tanrı'nın kendilerini yapmaları için çağırdığı şeyi yapan Tanrı'nın alçak gönüllü kutsalları var. Alçak gönüllü bir şekilde küçük bir topluluğa İncil'in mesajını öğretiyor olabilirler. Geçen gün özürlülere öğreten birini duydum. Ne kadar harika bir şey ama kimse onun hakkında bir şey bilmiyor. Kimse ona hiçbir zaman sevgi dolu bir kase vermedi. Bunu yapmış olmaları gerekirdi ama yapmadılar. O bunu istemedi. Ve ona verseniz eminim utanırdı. Günümüzde Tanrı'nın böyle birçok kutsalı var. Tanrı onları küçük biçimde kullanıyor. Baş solist olmaya çalışmıyorlar. Sadece koroda ilahi söylüyorlar. Ana konuşmacı olmaya da çalışmıyorlar. Yönetmek istemiyorlar. Kilisedeki her kurulun başkanı olmaya çalışmıyorlar. Kilisenin arka planında kalmaya razılar. Ama böyleleri kilisenin sütunlarını oluşturur. Tanrı'nın işini desteklerler ve vaize de cesaret verirler. Hayatımda tanıdığım en harika kilise üyelerinden biri her pazar sabahı bir bastonla gelen kadındı. Hiçbir pazar gününü kaçırmazdı ve her zaman hoş, güzel sözleri olurdu. Vaize her zaman cesaret verirdi. Bir defasında bana, bence bu benim işim, benim bütün yapabileceğim bu kadar demişti. Başka şeyler de yapıyordu. Kilise Tanrı'nın muhteşem kutsallarıyla doludur. Kilisedeki herkesin bir Diotrephes olduğunu düşündüğüm izlenimini edinmedim. Onlardan çok az sayıda olduğu için Tanrı'ya şükrediyorum. Bu mektupta bir kötü adama karşı iki iyi adam anlatılmaktadır. Bence günümüzde kilisedeki ortalamada bundan daha iyidir. Belki 100 kişi içinde bir tanesi kötü. Günümüzdeki kiliselerimizde Dimitrios gibi olan kişilerden ötürü Tanrı'yı övüyorum. Elçi Yuhanna'nın burada kullandığı zaman Dimitrios'un geçmişte iyi bir ismi olduğunu ve hala da iyi bir ismi olduğunu belirtir. Dimitrios uzun bir süre boyunca zamanla sınanan imanını ortaya koymuştur. O güvenilir kardeş Dimitrios'tur. Kilise onu bir tanrı adamı olarak tanır. Belki kiliseyi kandırabilirsiniz ama Dimitrios gerçekle sınanmıştı. İnanların tanımına uyar. Elçi Yuhanna onu tanır ve buna katılır. Dimitrios'un Mesih'in doktrinine bir süs olduğunun 3 tane tanığı vardır. Hristiyan hayatının gerçek sınavı arenada alkışlarla desteklenirken değildir. Kolezyumda kalabalığın önünde de değildir. İsa'dan sonraki ilk 300 yılda müjdenin gerçeğine tanıklık eden ve hayatını Mesih için veren 5 milyon şehit oldu. Her gün yaşadıkları sadık yaşamlarla tanıklık eden çok daha fazla sayıda milyonlar olduğunu da size söylemek isterim. Harikulade bir şey olmadan, sansasyonel bir şey olmadan, önemli bir şey olmadan sadece Tanrı için yaşadılar. Bir amaçları vardı, bir yönleri vardı ve heyecan verici bir deneyimi yaşadılar. Çağdaş uygarlığımız 1. yüzyılda Roma İmparatorluğunu niteleyen bir çöküş yaşamaktadır. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir İngiliz Öfkeyle Geriye Bak adlı oyunu yazdı. Gelecek hakkında hiçbir umut taşımayan, dibi olmayan bir kötümserliği de ortaya koyuyordu. Bu tutum günümüzdeki yönsüz gençliği yetiştirmiştir. Büyük bir kentte tanıştığım 3 genç bana toplumu terk etmek istediklerini söyledi. Ahlak düzeyi ve karakter erozyonu içindeki 1. yüzyılda Tanrı'dan oğlunu verdiğine dair bir mesaj gelmişti. Kalabalıklar onu tanıdılar ve onun işine katıldılar. Size onların isimlerini sarı sayfalarda bulamayacağınızı ama kuzunun yaşam kitabında bulabileceğinizi söylemek isterim. Dünya tarafından bilinmeden, Tanrı için yaşadılar ve dünya tarafından tanınmadan öldüler. Ama Tanrı onları biliyor ve tanıyordu ve isimleri çok yükseklere kazınmıştır. 3. Yuhanna 1. bölüm 13. ayette sana yazacak çok şeyim var ama mürekkeple kalemle yazmak istemiyorum der. Kutsal kitabın en uzun iki kitabı olan Yuhanna'nın müjdesini ve vahiy kitabını yazdığı halde Yuhanna çok açık bir şekilde size yazmak yerine size söylemeyi tercih ediyorum der.
3. Yuhanna 1. bölüm 14. ayette yakında seni görmek umudundayım. O zaman yüz yüze konuşuruz. Esen kal. Arkadaşlar sana selam ederler. Sen de oradaki arkadaşlara adlı adınca selam söyleder. Bir gün aynı şey sizin ve benim için de geçerli olacak. Yuhanna ile yüz yüze konuşacağız. Ben onunla yazdığı bu kısa kitaplar hakkında konuşmak isterim. Ona sormayı istediğim birkaç soru var ama tabii ki o 1. yüzyılda bu insanların yanına gelip onlarla yüz yüze konuşacağını söylüyordu. Diotrefes de yüz yüze konuşacaktı. Zavallı Diotrefes'in haline de üzülüyorum. Epey haşlandığına şüphe yoktur ve Yuhanna, Gaius ve Dimitrius'a bu harikulade tanrı adamlarına yüz yüze konuşacağız diyor. Esen kal, arkadaşlar sana selam ederler. Sen de oradaki arkadaşlara adlı adınca selam söyle diyor. Bu mektuba son vermenin harika bir biçimidir. Yuhanna burada benimle birlikte olan arkadaşlarımızın size selam söylediğini bilmenizi istiyorum. Ve arkadaşlara adlı adınca selam söyleyin lütfen der. Dimitrius'a gidip, Dimitrius, Yuhanna'dan bir mesaj aldım. Sana selam söylemek ve kısa bir süre sonra buraya geleceğini sana bildirmek istiyordu de. Gaius, Diotrefes ve Dimitrius bu kısa mektupta önümüze gelen adamlardır. 1. yüzyılda Hristiyanlık mahkemedeydi. Bu mektupta adı geçen adamlardan ikisi içtendi. Tanrı'nın gerçek ve harika çocuklarıydılar. Birisi harika bir kardeştir, diğeri de güvenilir bir kardeş. Ama üçüncüsü bir diktatör ve sahte bir kardeşti. Size müjdenin 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nda insanların hayatlarıyla bildirildiğini söylemek isterim. Ve günümüzde de pratik bir biçimde ve günlük hayatta bildirilmesi gerekmektedir. Attığımız adımların eksikliğine karşı müjdeyi hayatın her kesimine götürmeliyiz.